Sayfa 205. Ferhunde Kalfa. Ferhunde küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı, Ferhunde'ye bütün ev halkı içinde hususi bir mevki, bir müstesna kadir vermişti. Kaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki, Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için hasnaya ne yapılsa mutlaka bir aynı, biraz daha muhtasar, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibariyle bir karabet, bir müşabehet gözetilir, hasnaya bir bayram için mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir yünlü yahut bir basma fakat herhalde pembe bir şey alınırdı. Ve bu, Ferhunde için iktifa olunacak bir vicdan itminanıydı. Onun için hasnaya görücüler gelmeye başlayınca, Ferhunde gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kendine de bir izdivaç mübeşşiri hükmündeydiler. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları, feraceleri almak vazifesini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek esvap hakkında uzun uzun mücadeleler eder, sonra bir aralık ortadan kaybolur, 5 dakika sonra değişmiş olarak avdet ederdi. En mühim vazife onundu, misafirlere kahve verirdi. Ve bu rasime için Ferhunde Kalfa'da giyinir, kuşanırdı. Adet etmişti. Mutlaka esvabını küçük hanımınkine takribe çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil mantinerle çıkacak, öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi. O da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde, Ferhunde Kalfa arkada, görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra Ferhunde gider, ta küçük hanımın sandalyesine müvazi bir yerde gözlerini indirerek, deruni bir hicab ile kızararak, ta kalbinden gelen bir titreme ile elinde kahve tepsisi bekler, burada 5-10 dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkılınca heyecan içinde küçük hanımla beraber koşar, onunla odaya kapanır, küçük hanımın boynuna sarılır, zapta kuvvet bulunamamış bir sürür ferveranı ile "Çıldırdın mı? Ne oluyorsun? Kendine gel Ferhunde." ihtarlarına rağmen öper, öperdi. İlk defalarında "Ah, bilsen küçük hanımcığım, ne kadar sıkıldım, ne kadar sıkıldım." derdi. Sonraları "Artık alıştım, şimdi üzülüyorum, artık gelin ul versen de" demeye başlamıştı. O mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şey getireceklerinden, bu evin içinde dönen izdivaç meselesinden, kendisine de bir hisse isabet edeceğinden vicdani bir kanaatle emin idi. Bunu ne onun ne başkalarının söylemesine hacet yoktu. Bu o kadar tabii bir şeydi ki, söylenmesi hatta tabiiyetini ihlal ederdi. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor, kendi güzelliğine itimadı vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında mukayeseler kurar, nispetler tayin eder, hesap neticesinde kendisine pek de iftihara medar olamayacak yekünler çıkarmazdı. Onun kısa kısa siyah kaşları, yumukça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan keşmiri bir rengi, geniş omuzları altında gitgide darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bu mecmu eski kırılmış bir aynadan aşırılarak odasında ihtimam ile muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki Ferhunde Kalfa öyle yaban atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Evet, bunu kendi nefsine karşı da itiraf etmişti. Sarahatle tevil etmeksizin kıskanırdı. Sarı saçlar. Kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Bunlar için hep kendisinde teadül edecek kıymetler, meziyetler bulurdu. Fakat saçlar, Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olsa. Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korku ile beraber sevinmekten hali kalmamış idi. Hatta bir gece farkında olmaksızın o korkuya lüzumundan ziyade nefsini teslim ettiğini birden hissedince silkinerek kendi kendisine şiddet bir hitap ile hakikate davet etmişti. Çılgın kız. Çift düğün yapacak değiller ha. Her şeyin sırası var. Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyor, her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara o refakat ediyor, işlenmiş terlik kutuları, dürlü dürlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havlular kollarının arasında biriktikçe bunların başkasına taşıttırılmasına müsaade etmeyerek kucağından taşan eşya ile hanımların arkasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça, sıktıkça izdivaca nefsince bir yaklaşma hasıl oluyor, onlardan ruhuna bir hülya kokusu, bir saadet müjdesi geliyordu. Böyle eve neler taşıdı? Terden yaşma yanaklarına yapışarak, yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirdi. Ve hep bunları alınırken, beğenilirken kendisini, kendi düğününü düşünür, tabii bir insaf hissiyle mevkiini, tayin, hülyalarını tadil etmekle beraber bunlardan, bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş evhaniden, kendisine de küçük kıtada daha az, daha ucuz, daha sade bir cihaz tertip ederek içinden, ta vicdanının derinlerinden türlü emellere yol açardı. Şundan ben de alayım. Arsın biraz daha sade olsun. Bunun elbette bir ucuzunu bulurum. Ama daha küçük olacakmış. Ne zararı var derdi. Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce Ferhunde bir ateş parçası kesilirdi. Elinden gelse bunları kimseye göstermeyecek, kimsenin el sürmesine razı olmayacaktı. Bunlara bakmak, dokunmak hakkı küçük hanımdan sonra yalnız kendisine münhasır hükmündeydi. Onları herkesten kıskanır, esirgerdi. Çarşıda refakat hakkını kimseye bırakmadığı gibi evde dikilecek, yapılacak şeylere de kimseyi karıştırmadı. Bir gece, "Haydi artık yoruldun, git de yat." dedikleri için hüngür hüngür ağlamış, saatlerce matem tutmuştu. Bir gün sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak ikisi de gülümsediler. Onun yüreği oynadı. İhtiyarsız gözlerini indirdi. O gece Ferhunde olmayacak vesileler icat ederek hep efendi ile hanımın yanına girdi çıktı. O gülümsemenin manasına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine acaba ne var diyordu. Ne olduğundan adeta emindi. Acaba kim istiyor? Diyordu. Ertesi sabah hanımın sesi işitildi. Ferhunde, seni efendi istiyor. Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap veremedi. Bir hareket edemedi. Dizleri titriyordu. Efendinin yanına girince gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Nihayet işte o saadet müjdesini almak dakikası gelmişti. Efendi kesik kesik başladı. Ferhunde, sen Hasna ile beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar ondan ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın. Ferhunde nefes alamıyordu. Efendi devam etti. Şimdi Hasna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanında candan kimse bulunmayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük. Seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hasna ile beraber gideceksin. Senden eminiz. Ona nasıl sadakatle hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra, bir iki sene sonra, hayırlı bir sırada da elbet sen de mükafatını görürsün. Anlıyor musun Ferhunde? Ferhunde anlıyordu. İlerledi, efendinin eteğini öptü ve kalbinde azim bir sevinçle çıktı. Evet, seviniyordu. Şüpheli bir vaziyette kalmaktan elbet böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra Bir iki senenin ne ehemmiyeti vardı? Göz açıp kapayıncaya kadar sene geçiyor. Hayırlı bir sıradan maksadı da anlamış idi kendi kendisine. Ne olacak küçük hanımın bir çocuğu olunca, diyordu. Bu vakadan sonra Ferhunde'ye bir başka hiffet geldi. O güne kadar ufak bir korkudan hali kalmamıştı. Fakat bu defa işte emelinin ufkuna celi ve sarih bir vade ile muhakkak bir ümit dikilmişti. Düğünde Ferhunde'nin şahsiyeti taaddüt etti. Bir Ferhunde'den 100 Ferhunde çıktı. Her tarafta ona tesadüf olunuyor, her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir nevi onun düğününün mukaddimesiydi. Böyle sürur ve telaş ile kalabalığın içinde koştukça kendisine de bir parça gelin oluyor nazarıyla bakıyordu. Ona her cihazlık cariye sıfatı ile kalfa, kalfa diyorlar ve Ferhunde kalfa etrafında yükselen bu ihtiram hitabı arasında bir iki sene sonra bir hayırlı sırada yapılacak olan düğününün lezzeti mukaddimesini bugünden duyarak düğün evini sürur ve telaşı ile dolduruyordu. Bugünden sonra intizar devresi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemez, bir küçük istifsar kelimesinin müdahalesiyle gizli emellerine nüfuz edilmesine sebebiyet vereceğinden itiraz ve sükut ederek beklerdi. Fakat günler, aylar geçiyor, hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün kızararak, utanarak, her vakit, her şey hakkında teklifsiz görüştüğü küçük hanımından bu defa sıkılarak sormaya cesaret etti. Küçük hanımcığım, yapyalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak? Aldığı cevap hiç hoş değildi. Aman Ferhunde, sen de hiç gelinliğimi bilmeyeyim mi? O gün Ferhunde'nin başına ağrı geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye batırdıktan sonra başına bağladı ve hep evin içinde akşama kadar böyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğuracak, daha sonra Ferhunde düşünülecek. Artık titizleşiyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor, damat bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarıya çıkıp saatlerce ağlıyordu. Sabahları kalktıkça yatağının içinde oturur ve uzun uzun düşünerek düğünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendisine, Mevlut'tan sonraydı, o sene yazın Kadıköy'üne gittik, bir senede Çamlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor diye seneleri birbirine ekleyerek bir yükün bulmak ister, sonra 3 sene olmuş nidası ile hayret ederken birden bir şey kalbini kıvırırdı. Bir senede yazı burada geçirdik. Demek 4 sene oluyor. 4 sene. Küçük hanım hala yeni gelinliğini bilecek. O vakit küçük hanıma düşman olur. O sabah aşağıya indikten sonra bütün hizmetini ters bir suratla, çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde bir yeni haber duyuldu. Gelin hanım gebeymiş, denildi. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin sıhhatinden emin olmak istiyordu. Küçük hanımına koştu ve tereddütsüz açıktan açığa sordu. Ona gülerek galiba cevabı verildi. Ah, bu müphem cevap onu nasıl üzdü. Günlerce, haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haberin sıhhati tahakkuk edince Ferhunde'ye azim bir kalp istirahati, bir vicdan emniyeti geldi. Şimdi artık önünde meşkuk bir intizar değil, malum bir mühlet vardı. Bütün eski faaliyetini, nişatını tekrar buldu. Artık küçük hanımının yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı. Daha ne kadar var küçük hanım? Şimdi 8 ay mı oldu? Daha 1 ay var, tam 30 gün desenize. Bu intizar heyecanı onu sarartıyor, kuvvetten düşürüyordu. Artık bütün hayatı bir marazi asabiyet içinde hummalarla geçiyordu. Çocuğu çıldırasıya sevdi. Hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı. Hele çamaşırları yıkamak vazifesini herkesten esirgedi. Zıbınlarını, gömleklerini çitiledikçe ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. Sevsinler de sevsinler. Kendine göre çamaşırları da varmış. Fakat bütün bu muhabbetlerle beraber çocuk kendisine bir müjde getirmekte teyehür ediyor. Ferhunde ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylar da birer birer cereyan ederek o eski senelere iltihak edip gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi bir fütur mukaddemesinin hissiyatı ile emellerine bir atalet geliyor ve ayakları gittikçe batileşerek, endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in dadısı deniliyordu. Bu ünvan başka ağızlara da sirayet ederek yavaş yavaş Ferhunde Dadı ünvanı ile tanınır oldu ve bu sanki onu 20 sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Avdet ederken büyük efendi dedi ki, "Biraz dursana Ferhunde, senin hizmetin artık mükafat zamanı geldi." O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı. Kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıt çekti ve düşüne düşüne her kelime için kalemini 4-5 kere hukkasına batıra batıra uzun uzun yazdı. Tekrar okudu. Cebinden mühürünü mürekkepledi ve ihtimamla kağıda bastıktan sonra bu ameliyatı takip eden çocuğa uzatarak "Al Sabit, dadına ver, artık rahat etsin," dedi. Ferhunde o dakikaya kadar anlamamıştı. Efendinin bu sözü hakikati birden tefsir etmiş oldu. Teessüründen, sürurundan oraya yığılıverecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri intizar olunan saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecek ve şimdi aralarında birkaç beyaz teller fark olunan saçlarını, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı. Bu akşam Ferhunde bu bahtiyarlık hücretiyle eve avdet edince, damat bey de buna kendi tarafından bir mükafat hissesi ilave etmek isteyerek, "Ferhunde dadı, seni gelin etmek de benden, Sabit'i çabuk büyüt, mektebe verelim de," dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, küllenen emel ateşinin üzerinden bir rüzgar geçmiş oldu. Bu kağıt parçası bütün hülya huvvetlerini ihya etmiş, tazelemişti. Onu sandıktan, bohçaların arasından çıkarıp öpüyor. Derin derin, esrarla dolu mealini düşünüyormuşçasına saatlerle bu yazılara bakıyordu. Sonra gider, gizlice bir aynada saçlarını muayene ederdi. 1, 2, 3, oh, şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyayacak, Sabit'in mektep meselesi iki büyük mateme karıştı. Büyük efendi ile büyük hanım, biri birinin arkasından senelerce düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe, Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi. Artık bütün dünyaya, hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmemeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde her şeyi fena gösteren bir acılık vardı ve bu küskünlük içinde Sabit serpilip büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek, hatveleri daha ziyade ağırlaşarak şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hasna Hanım tiz bir kahkaha ile odasından çıkarak telaşla Ferhunde'yi çağırdı. "Dadı, dadı." Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıkınca Hasna Hanım'la damat bey hala gülüyorlardı. Hasna Hanım dedi ki, "Dadı, haberin var mı? Senin kısmetin çıktı." Ferhunde hayretle baktı. İnanamıyordı. "Aa, inanamıyor musun dadı? İşte bey söylüyor, seni Sabit'in lalası istiyormuş." Ferhunde hiç cevap vermedi. Çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işittiler. "Tamam," diyordu. "Bekle bekle de lalaya var." Ferhunde'nin Lala'yı istemediğine kanaat hasıl olunca bütün kolculara, eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. Bugünden sonra Ferhunde için yeni bir humma devresi başladı. İzdivaç meselesi tekrar can bulmuş idi. Hatta görücüler bile geldiler. Lakin zaman geçiyor, beyaz teller sönmeyen bir inat ile çoğalıyor ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hasna Hanım dedi ki, ''Dadı, bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Sabit için kız bakmaya.'' Ferhunde şaşırdı. ''Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü?'' O vakit kendi kendisine hesap etti. Sabit için 22'sinde diyorlardı. Düğünden 4 sene sonra doğmuştu. Hasna Hanım gelin olurken 20'sindeymiş. Onun küçük hanımdan 2 yaş büyük olduğunu söylerlerdi. Şu halde hesabı bulamıyor, bu seneleri birbirine ilave ederek o müthiş yekûnu keşfedemiyordu. Fakat ta kalbinin içinde bir ukde burkuldu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasında dolaştıkça bu defa güveyin dadısı, güveyin dadısı fısıltılarını işitiyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal edilerek terk olunan, o artık eskimiş, sararmış, yazıları donuklaşmış, kağıt parçasını çıkararak üzerine kapandı. Ağladı, ağladı. Bu düğünde geçmiş aylar yine fasılasız zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni güvey gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. Evet, Lala el an rica ediyor, başlarının etini yiyor, ahir ömrünün sükun saatini onların lütfundan bekliyor. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar. Sarkık yanaklarından öptüler. Beyaz, artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı. Onları salıvermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni çıkacak bebeğe bakacaklardı. Gelin hanım gülerek doğacak bebek namına, değil mi Ferhunde bacısı, diyordu. Evet, artık bu ünvanı cedide az bir zaman kalmış. Birkaç ay sonra bebek çıkacak ve Ferhunde, artık gelin olmaya ikna edilen Ferhunde, bu bebeğin bacısı olacaktı. Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı mukavemet edemeyerek Ferhunde süslendi. Köşeye oturtuldu. Nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sarı, sapsarı, sırma gibi yapamamış, yapmak istememişti. Çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibi beyaz idi.